İşini severek ve iyi yapan, kazandığı parayı güzel küçük keyifler için harcayan, düzgün bir insan olabilmek ne zormuş meğer. Kimseye zarar vermeden, kimseyi incitmeden insanca yaşamak ne zormuş. Hiç istemeden sürekli yalan söylemeye mecbur kalmanın, sahte kimlikle yaşamanın yanı sıra, geçmişimden kurtulmak için çocukluk arkadaşımı harcamak da varmış işin içinde. Bu düşüncelerden kurtulup kafamı işime vermeli, önümüzdeki ay basılacak kitapların reklam kampanyası için çizimler yapmalıydım. Bilgisayara daha önce çizmiş olduğum resimlerin hepsini sildim. Kampanya ile ilgili çalışmaya zorladım kendimi. Boşuna. Bir gün önce yapmış olduğum hata her saniye artan bir ağırlıkla vicdanımı zorluyordu. Bir dosya kağıdı çekip kara kalemle Recep'in gözlerimin önünden hiç gitmeyen dünkü şaşkın bakışlarını resmettim. Özlem gidermek istercesine parmaklarımı kağıdın üzerinde gezdirdim. Okşadım gözlerini. Uzun uzun baktım resme. Dosya kağıdındaki şaşkın bakışlarının yerini yavaş yavaş çocukluğunun mahzun, çaresiz bakışları almaya başladı. Yanında bir çift göz daha. Benim kederli, çaresiz çocuk gözlerim. İki mutsuz erkek çocuğu kocaman gözleriyle yılların ötesinden bana baktı. Yine meşenin altında oturuyorduk Recep'le. Bu kez ağlayan bendim. Yaşlar kirli yanaklarımda yollar çizerek ince dereler gibi süzülüyordu. Burnumdan sümükler fışkırmıştı. Sağ elimde kocaman bir sargı, her iki lafın arasına bir küfür sıkıştırarak anlatıyordum Recep'e. Dersten sonra siz hepiniz çıkıp gittiniz. Taci tuttu beni, yollamadı eve. Sana odayı süpürtecek sandım ben. Hocanın yamağı olduğundan beri kibirinden geçilmiyor. İşi gücü bizlere emir buyurmak. Ben de her zamanki gibi dövecek sandım. Meğer çay bardaklarını yıkatmak istermiş. Mutfağa girdim, çay bardaklarını yıkamaya başladım. Anasını bellediğimin herifi arkama gelmiş durmuş sessizce. Hiç duymadım geldiğini. Sonra hışırdadı arkamda. Döndüm baktım ki suratı kıpkırmızı olmuş. İşi aceleye getiriyorum diye kızdı sandım. Dön önüne işini yap sen dedi. Döndüm. Daha dikkatli yıkamaya başladım bardakları. O ara daha da yaklaşmış bana. Ellerini belime koydu. Pantolonumu aşağı çekiştirdi. Ne yapıyorsun dedim. Bir eliyle başımı tuttu. Musluğa eğdi. Anladım bana edeceğini, direndim. Direnme dedi. Yoksa sabaha kadar sopa yersin benden dedi. Bacaklarım zangır zangır titriyordu Recep. Sonra abandı arkadan. Canımı öyle yaktı ki. Gözümde şimşekler çaktı. Elimde tuttuğum bardağı kırmışım acıdan. Cam kırıkları içine batmış etimin. O yüzden mi yolladı öğretmen seni sağlık ocağına? İltihaplanmış yaram. Hep bu taci herifinin yüzünden. Allah onu kahretsin, eşek herif. Allah onu sürüm sürüm süründürsün. Sen bunu hocaya şikayet etsene. Git anlat yaptıklarını. Kimi dinledi ki? Kaç kere şikayet etti çocuklar bu herifi. Ben de söyledim. Hiç suçum yokken dövüyor beni dedim. Vardır bir sebebi dedi hoca. Yine inanmaz bana. Hem nasıl söylenir bu yaptığı? Ya babamın kulağına giderse yaşatmaz beni. Onu da yaşatmaz. Kızları becerenleri değil, kızları öldürüyorlar ya genelde dedim. Ama sen kız değilsin ki dedi Recep. Benim emin olduğum şeyi Recep'in de bilmesi içimi ısıttı. Ben erkeğim evet. Bak ne diyeceğim kıvırcık. Bu herif seninle niye uğraşıyor söylesene. Niye hep sana sopa atar mesela? Molla cübbeni topla diye bağırıyoruz ya arkasından. Acaba sen mi yaptırıyorsun sanıyor? Hocanın yamaklığına terfi ettiğinden beri Taci'ye biz aramızda molla diyorduk. Niye öyle sansın ki? Hepimiz birlikte bağırıyoruz. Ne bileyim ben, sana niye taktı bulmaya çalışıyorum. Kötü biri olduğu için. Tamam da, hani arkanda seni koruyacak kimse yok diye düşünse, beni senden önce pataklardı, şey ederdi değil mi? Senin bir baban var. Var da ne olmuş? Sürekli suçlayan, itekleyen, kakalayan, azarlayan bir baba. Sen baba mı diyorsun ona? Hiç yoktu nedir? Bende o da yok. Molla fark etti herhalde benimkinin babalığını. Başka bir şey olmalı. Onca insan arasından niye seni seçti? Hani şu uzun boylu çocuk var. Sonra güzel gözlü Arif var. Yani niye seni seçti abi? Bir şey mi yaptın sen bu herife? Ne yapacağım? Ne bileyim? Hani ara sıra şaka olsun diye yapıyorsun ya. Seni kız taklidi yaparken mi gördü? Onu sadece ikimiz varken yapıyorum dere kenarında. Ama anlamıyorum. Bir şey yapmadınsa niye seni? Ulan Recep, senin anan diye bir şey mi yaptı dedene? Senin anan bir şey mi yaptı dedene? O niye ananı? Lafımı kesti. Anamın suçu yok. Benim de yok. Hem onların biri erkek biri kadın. Bu Taci'nin yaptığı olacak iş değil. Değil. Taci deli olmasın sakın. Yoksa niye yapsın? Bilmiyorum. Böyle dedim ama yüreğimin ta derinlerinde neden beni seçtiğini biliyordum. Oğlanlar karı kız lafı ederlerken her biri kendine köyden bir kız bellemişken ve ben her ne kadar sanki kızın birinde gözüm varmış gibi yapsam da benim aklım kızlarda değildi. Gecenin bir yerinde beni uyandıran rüyalarda sadece erkekler vardı. Gündüzleri ise gözlerim büyük sınıflardaki yakışıklı olanlara kayıyordu elimde olmadan. Nefret ediyordum bu halimden, utanıyordum. Ben erkek değil miydim yoksa? Yemek yapmayı sevmek, ev işlerinden gocunmamak erkeklik değilse, kasabadaki 7 çocuklu pala bıyıklı aş evinin sahibi neciydi? Sabahtan akşama kadar kazan başında yemek pişirdiği için erkekten saymayacak mıydık onu? Acaba tüm yemek yapmayı sevenler, ev işi yapmaktan gocunmayanlar da benim gibi miydiler? Onların hayallerinde kızlar yerine oğlanlar mı süslüyordu? Lokantacıyı örnek alacaksam, herifin boy boy 7 çocuğu vardı. Demek ki yemek yapmayı sevmekle ilgili değildi durumum. Ben başka bir nedenden dolayı böyle olmalıydım. Neydi o? Kafamda yüzlerce soru dolaşıyordu. Bu sorulara yanıt bulmam imkansızdı. Kime neyi soracaktım? Recep'le dahi konuşabileceğim bir konu değildi bu. Cemile hiç bilmezdi. Sorunu kendim çözmeliydim tek başıma. Nitekim ben erkek miyim sorusuna yanıtı el yordamıyla kendim buldum sonunda. Evet, ben erkektim. Herkesin önündekinden bende de vardı. Üstelik koruda yanımda işerken yan gözle baktığım, gördüğüm Eco'nunkinden daha büyüktü benimki. Recep'inkinden de daha büyüktü. Onunla dere kenarına Cemile'siz gittiğimiz günlerde soyunduğumuzda, suda oynaştığımızda, kızları karıları konuştuğumuzda, ben kızlıca kurstaki uzun boylu oğlanı düşündüğümde bir eksiğim yoktu ki Recep'ten. Ona olanlar bana da olmuyor mu? Bana da olmuyor muydu? Ben de onun gibi sertleşiyordum. Ben de onun gibi boşalıyordum. Bir iki kere daha o zaafı fışkırtmak için yarış bile yapmıştık aramızda. Ondan geride kalmamıştım. Aynı yıllarda tüylenmiştik. Sesimiz birkaç ay farkla çatlamıştı. Ben daha esmer olduğum için dudağımın üstündeki bıyık daha belirgindi. Kaşlarım daha kalındı. Elbette ki erkektim ben. Sadece benim aklım kızlarda değildi. Oysa aklımı kızlara takmak için elimden geleni yapıyordum. Köyün en güzeli Zehra'yı çıplak düşünmeye çalışıyordum. Pembenin memeleri büyüktü. Onunla ne zaman karşılaşsak hep memelerine bakıyordum. Hüsam'ın kitaplarının arasına saklayıp getirdiği dergilerdeki çıplak kadın resimlerini aşırdığım bile olmuştu. Tüm çabalarıma karşın kızlara ilgi duymayı, kızlardan dolayı heyecanlanmayı başaramıyordum. Kızıyordum kendime. Ama ne yaparsam yapayım kızlara karşı bende tık yoktu. Demek ki ben kızlardan değil erkeklerden hoşlanan bir erkektim. Allah'tan üstüme gelmiyordu arkadaşım. Kimi beğeniyorsun, kimin hayalini kuruyorsun, rüyalarında kimi görüyorsun diye sıkıştırmıyor, sormuyordu. Ya anladığı için ya da hiç fark etmediğinden. Recep'in görmediğini mi gördü acaba Allah'ın cezası tacı? Bildi mi benim değişik olduğumu? Onca dikkatime rağmen anladı mı? Taci musibetinin gizli hünerleri mi vardı ki gizlice kafamın içini okudu? Böyle bir marifeti olduğu için mi yamak yaptı hoca onu kendine? Yoksa bu kadar alçak, bu denli ahlaksız ve densiz biri neden yamak olsun bir hocaya? Biz onun torpilli olduğunu düşünüp dedikodusunu yaparken o bilmediğimiz bir hüner sahibiymiş yoksa, sahibi miymiş yoksa? Öyle bile olsa diyelim ki okuyabildi kafamın, kalbimin içini. Yine de ne hakkı var? Ben o hayvan herifi mi hayal ettim? O hayvan herifi mi arzu ettim ki yaptı bunu bana? Bin gönlüm olsa birini vermeyeceğim Tacı Mollası'nın ne hakkı var beni zorlamaya? Ben Recep'in sorgulaması karşısında bunları düşünüp dururken ne zamandır çektiğim sıkıntıyı ve Molla'nın zulmünü taşıyamayacak noktaya gelince ellerimi yüzüme kapatıp hıçkırmaya başladım. Recep, ağla kardeş dedi. Ağla. İçinden akıp gitsin acılar. Ağlayınca gider mi? Arkadaşımın yüzüne baktım destek bekleyerek. Anam böyle der. Hep ağlar o. Ben ağlama, niye ağlıyorsun? Neye çare oluyor ki ağlamak diye sorarım. Acımı akıtıyorum der. Sen de akıt, içinde tutma. Yaptım dediğini. Dakikalarca avaz avaz bağırarak, böğürerek ağladım. Sustuğumda sesim kesilmişti. Boğazım acıyordu ama doğru söylemişti Recep. İzdırabım biraz azalmış gibiydi. Sırtımız hala meşeye dayalıydı. Hala yan yana oturuyorduk. Recep herhalde beni teselli etmek için dedemin cezasını verdiğimiz gibi onun cezasını da verelim mi? Ne dersin diye sordu. Verelim. İyi de bu herifin kümesi ahırı da yok ki yakıp yıkalım, dedi. Hocaya yamak olduğundan beri dergahta yatıp kalkıyor. Orayı da yakamayız, günah olur. Haşa dedim. Başka konuşmadık. Recep kolunu omzuma attı, sıkıca sardı beni. Ben onun ayıbını, acısını nasıl yüklenmişsem, Recep de şimdi benim ayıbımı, acımı, sırrımı yükleniyordu, biliyordum. Bir sırdaşım, bir dostum olduğunu bilmenin sıcacık duyguları içinde kolumun tersiyle burnumdaki sümükleri sildim, içimi çektim. Eli daha güçlü kavradı omzumu. Ne mutlu bana ki yalnız değildim. Recep'im vardı ve madem o dayanabiliyordu kendi acılarına, ben de dayanacaktım. Bir gün intikam almanın yolunu bulana kadar. Nasıl alınırdı acaba tecavüzün intikamı? Tecavüzcüye tecavüz ederek mi? Onu eşek sudan gelene kadar dövüp haşat ederek mi? Aile fertlerinden birine musallat olup onu becererek mi? Hangi yola başvuracaksam daha yıllarca beklemem gerekecekti. Çünkü ben bir çocuktum henüz. Bu yüzden karşı koyamamıştım. Tecavüzcümün elinden kurtulamamıştım. Kendimi koruyamamıştım. İçimi Recep'ten başka dökebileceğim bir kişi daha yoktu. Babama, ağabeylerime, anama hiç söyleyemezdim. Onlar da bana tecavüz edenin karşısında benim gibi güçsüzdüler. Çocuktan da çocuktular. Tecavüzcümün arkası sağlamdı. Amcası şehirdeki devlet malzeme ofisinde mi ne çalışıyordu? Oraya torpille geldiğini konuşmuşlardı kahvede. Biz çocukların kulağına kadar gelmişti. Bir tarikat mensubuymuş. Bizim köyde dini sıfatı yakalayan dokunulmazlık elde ederdi. Saygı görürdü. Bunu bilmeyen yoktu. Benim 2 yaş küçüğüm Cemile bile bilirdi bunu. Diyelim ki intikam almak için büyümeyi bekledim. Değil 20, 50 yaşıma gelsem karşı çıkmazdım tecavüzcüme. Onu dövemezdim, ondan şikayetçi olamazdım. Savcılığa veremezdim. Kısacası intikam bu olayda haramdı bana. Bu yüzden ruhumun yarası çok derindi ve kapanacak gibi değildi. Örselenen gururumla, ezilen kimliğimle yaşamayı öğrenecektim de, yüreğime lök gibi çöken hırsın gün be gün büyüyen ateşiyle ve gün be gün artan kinimle nasıl baş edecektim? Koca kışı cehennem azabı çekerek geçirdim. Bahar yaklaşıyordu. Şafak sayar gibi gün sayıyordum. Yazın derslere ara veriliyordu çünkü. Yazları kurs yoksa molla da yoktu. Bir gün bir bomba patladı sınıfta. Molla nişanlanıyormuş. Hem de kasabadan tanınmış bir eşrafın kızıyla. Sandım ki nişanlandığı için hizaya gelecek, vazgeçecek ahlaksızlığından. Tam tersine büsbütün azdı. büsbütün çullandı bana o ara. Recep herhalde nişanlısıyla oynaşıyor ama bir şey yapamıyor, hırsını senden çıkarıyor demişti. Nişanlandığı duyulunca kursta herkes tebrik kuyruğuna girdi. Kimi kumaştı, kimi oyalı bohçaydı, kimi simli terlikti, bakır tepsiydi, erzaktı. Babalarının mali gücüne ve zanaatına uygun armağanlarla gelmeye başladılar. Benim ellerim boştu. Babamın ne kasabada dükkanı vardı, ne çuval çuval mahsul veren tarlası. Getirsem getirsem taze yumurta getirebilirdim tavuklardan. Ama onu bile yapmadım. Evlerimize dağılırken Molla kapı ağzında hediyelerini alıyor, teşekkür ediyordu. Ben çıkarken sen ne getirdin diye sordu. Hiç, kulağıma eğildi. Bekle, sen hediyeni herkes gittikten sonra verirsin. Başıma geleceği bilerek bekledim çaresiz. Dergah boşaldı. Recep çıkarken hadi gelsene diye seslendi bana. Bedrettin mutfağı toplayacak, sen git dedi Taci. Ben de yardım edeyim. İstemezsin. Kuru kalabalık yapmayın mutfakta. Bir kişi yeter. Recep gitti. Biz mutfağa geçtik. Ellerimi tezgaha dayadım her zamanki gibi. Uzun zamandır ağlamıyordum ama bu kez nedense bir hıçkırık tuttu beni. O pantolonumu çekiştirirken vücudum sarsılmaya başladı. Ne zırlıyorsun lan sümüklü dedi. İnsanın keyfini kaçırıyorsun tam iş üstündeyken. Nasılsa birinin altına yatmayacak mıydın günün birinde? Benden başlamış oldun. Ne var bunda? Birden bir deli kuvveti geldi üstüme. Hızla döndüm, kurtuldum ellerinden. Boş bulundu. Zapt edemedi beni. Yüz yüzeydik şimdi. Gözlerinin içine baktım. Kimin altına yatacağımın, kimin üstüne çıkacağımın kararını günün birinde ben vereceğim, sen değil. Senden nefret ediyorum ama çaresizim. Çünkü ensen kalın dedim. Bir tokat patlattı suratıma. Gümüş yüzüğü dudağımın kenarına geldi, kanadı ağzım. Can havliyle dizimi hızla yukarı doğru kaldırdım. Apış arasına çarptı dizim. Acıyla büküldü. Epey cebelleştik aramızda. Birkaç ince belli bardağı kırdık itişirken. O benden çok daha iriydi ve güçlüydü ama böyle bir şey beklemediği için gafil avlanmıştı. Birden ellerinden kurtuldum, fırladım kapıya koştum. Kaçtım gittim. İlk defa karşı koymuştum ona. Recep'in evine varana kadar hiç durmadan koştum. Bir taş attım penceresine. Dede kafasını uzattı camdan. Musa emmi Recep'i çağırsana dedim nefes nefese. Eşek dölleri bu saatte ne konuşacakmışsınız? Ne konuşacakmışsınız ki? Hoca haber yolladı Recep'e, söylemem lazım. Söylenerek geri gitti. Biraz sonra Recep dışarı çıktı. Halimi görünce telaşlandı. Ne oldu? Dövdü mü yoksa seni Molla? Başımı salladım iki yana. Ulan Bedri, sen dövdün onu. Geleli anlatacağım dedim. Evin eşiğine çöktük. Mırıl mırıl anlattım o gece yaşadıklarımı. Bak ne diyeceğim Bedros. Bu herife bir tuzak kuralım. Hepten kurtul ondan. Nasıl? Seni alıkoyduğu bir akşam siz mutfaktayken ben kör hocanın evine koşayım. Dergahta yangın çıktı diyeyim. Hemen gelip basalım sizi. Ben bütün köye rezil mi olayım? Sen. Yapma Taci abi, yapma. Etme Taci abi diye bağırıp durursun bu arada. Kör hoca kabahatin sende olmadığını anlar. Ne dersin? Bir düşüneyim. Ne düşüneceksin be? Kör hocanın gözünde yerin dibine batar Taci Molla. Tüm köye rezil olur. O rezil olur da ben olmam mı? Recep'e de bak hele. Anası dile düşmesin diye nelere razı oldu. Şimdi sıra bana gelince düşünmüyor bile başıma gelebilecekleri. Babam ne düşünür mesela? Oğlunun defalarca tecavüze uğradığını öğrendiğinde benden büsbütün nefret etmez mi? Neden ilk seferinde gelip de haber vermedin ya da karşı koymadın demez mi? Korktum desem inanır mı? Bütün hayatım boyunca korktum senden baba. Gölgenden bile korktum desem. Hem sen de hep saklamaz mısın kabahatleri, suçları desem. Duyulana bilinene kadar olanlar hiç olmamıştır diyen sen değil misin desem. Baba ben senin oğlunum. Bir kez olsun beni haklı bul desem. Baba, bir kez olsun beni sevdiğine dair bir işaret ver desem. Birden dudağımın kenarında bir tuz tadı. Hatıralarımdan sıyrılıp içinde bulunduğum ana döndüm. Ve cam bölmenin dışına göz attım. Birileri dudağıma inen gözyaşımı gördü mü diye. Yo, herkes kendi işiyle meşguldü. Elimin tersiyle sildim gözümü. Köyümden kopup yayın evine döndüm. Geçmişimin hayaletlerinden kurtulmak için Recep'i bulmam gerekiyordu. Karar verdim. Bu akşam işten çıkınca önce balık pazarını turlayacaktım, sonra da başka yerleri. Karar verdim. Bu akşam işten çıkınca önce balık pazarını turlayacaktım. Sonra da başka yerleri. Beyoğlu'nun, Tophane'nin arka sokaklarını, mezarlıkları, ucuz meyhaneleri, kahvehaneleri gezecektim. Bulacaktım onu. Recep'in gidebileceği ne kadar yer varsa hepsinin bir listesini yapmalıydım. Balık pazarında karşılaştığımıza göre demek ki yakınlarda bir yerde kalıyordu. Civardaki ucuz otelleri, pansiyonları da taramalıydım. Dur dur dur. Neden illa ucuz otelleri, ucuz pansiyonları? Hırpani görünüşlü değildi ki. Ayağında bir bulicin, üzerinde bir deri ceket vardı. Aklımda köydeki giysileriyle kalmış nedense. İşim zorlaşıyordu. En ucuz otellerle yetinmemeli, arama alanımı değiştirmeli, genişletmeliydim. Pes etmemeli, onu bulana kadar her yere bakmalıydım. Her dehlize girmeliydim. Altını üstüne getirmeliydim şehrin. Eğildim bilgisayarıma, İstanbul'un gece hayatının yelpazesini sunan siteleri tıkladım. Gece araması yeterli olmazdı. Gündüz gözüyle de aramalıydım Recep'i. Hiç vakit kaybetmeden hemen ertesi sabah. Akşam üzeri pavyon listelerinin çıktısını cebime koydum. Bilgisayarımı toparladım. Gitmeye hazırlanıyordum ki masamdaki telefonun ışığı yandı. Kaldırdım ahizeyi. Bora, ben bugün Taksim'e spora gidiyorum dedi. Sevgilim, hazırsan seni de Taksim'e atayım. Hayda. Benim biraz daha işim var. Siz beni beklemeyin dedim. Önemli değil, beklerim. Benim işim de bitmedi henüz. Hazır olunca kapımı tıkla, tamam mı? Kediden kaçacak delik arayan fare gibi hissettim kendimi. Hayır, bu gece gelemem demek istedim ama aklıma bahane gelmedi. Uzun sessizliğin sonunda tamam dedim. Kapattım telefonu. Başka zaman olsa ne çok sevinirdim. Taksim'e kadar metroda tıklım tıkış insanların arasında gideceğime, güzel bir müziğin çaldığı rahat arabada ara sıra sevgilimin elini tutarak keyifli bir sohbet yaparak gideceğim için. Ama bu gece işim vardı benim. Oturdum yerime, düşünmeye başladım. İlhamiye bu gece bana gelmemesi için verebileceğim bir sebep mutlaka olmalıydı. Sen beni aradıktan sonra bir telefon geldi. Bizim oralardan bir arkadaş gelmiş. Tek bir gecesi varmış İstanbul'da desem mesela. Başka biri için bal gibi geçerli ama bana asla uymayacak bir bahaneydi. Çünkü İlhami benim geçmişimle tüm bağlarımı kopardığımı, hatta adımı değiştirdiğimi biliyordu. Hastalandım desem, başıma birden feci bir ağrı girdi ya da sadece canım bu gece buluşmak istemiyor. Buna hakkım yok muydu? Sevgilim aynı zamanda patronum olduğu için ona hep evet demek zorunda mıydım? Hayatım boyunca kendinden güçlü olandan çekinmek, korkmak babamla ilintili olmalı. Yıllar önce Taci ile yüzleşmeye cesaret ettiğim gün nasıl o iğrenç tecavüz fasıllarının sonu olmuşsa İlhami'nin de üzerimdeki baskısını kırmak için bu akşam başka biriyle görüşeceğim diyebilmeliyim. Ne var ki hiç şikayetçi değilim sevgilimin tahakkümünden. Cebimdeki pavyon listesini çıkarıp listeye göz attım. Ya boşuna sıkılıyordum ben. Buralara saat 12'den önce gidilmezdi. Saat 12'de ise İlhami çoktan evini yolunu tutmuş olurdu. Evli evine, köylü köyüne misali. Neşem yerine geldi. Bu gece kaybım yoktu, kazancım vardı. Sevgilimi de görecektim, arkadaşımı da arayacaktım. Ne şiş yanacaktı ne kebap. Çıktım odamdan. Ön tarafına yürüdüm. İlhami'nin kapısını tıkladım. Ben hazırım patron dedim. Çıkabiliriz eğer siz de hazırsanız. Hiç beklemiyordum ama İlhami kapıyı araladı. Ben senin için her zaman hazırım diye fısıldadı kulağıma. İyi bir şeydi sevildiğini bilmek. Tuhaf tesadüfler yüzünden suça bulaşıyorduk. Kekremsi acılar içinde koca kafalı bir oğlan, kucağımda kuşları vurduğum kiraz dalından bir sapan, korkuyu ve geceyi bekledim. Yitip giderken çocukluğum. Arabaya binene kadar keyfim yerindeydi. Yolda aynı konu yeniden açıldı. İlhami kafasını balık pazarında karşılaştığım kişiye ve onun bana verebileceği zararı takmış olduğu için eve varana kadar belli ki başka laf edemeyecektik. Sevgilim konuşurken endişesini ve asabiyetini sesine aksettirmemeye çalışıyordu. Ama ortada bir gerçek vardı. Benim gerçek adımı bilen birinin varlığı ilhamiyi germişti. Recep'in adını Hüsam olarak vermek ve bu hatamı hala düzeltmemiş olmak da beni. Tıkanmaya başlayan trafikte dura kalka giderken bir yandan İlhami ile konuşuyor, bir yandan da düşünüyordum. Adımı niye değiştirmek zorunda kaldığımı anlattığımda söylediğim her şeye inanmıştı İlhami. Anlattıklarım onun dünyasına bir ışık yılı uzaklıkta olsa da anlayış göstermişti. Ailemdeki erkeklerin beni bu cinsel kimliğimle yaşatmayacaklarını bilecek kadar tanıyordu ülkesini. Buraya kadar sorun yoktu. Ama şimdi aramızda bugüne dek kurmuş olduğumuz o hassas denge bozulmaya mahkumdu artık. Kefenin bir ucunda tüm birikimi, eğitimi, görgüsü ve zerafetiyle ilhami duruyordu. Benden neredeyse 20 yaş büyüktü. Benim karşımda her bakımdan avantajlı, ağır siklet bir oyuncuydu. Ama ben de onun henüz emeklemeye başladığı yeni dünyasında derin tecrübe kazanmış bir genç adamdım. Benim avantajım da gençliğim, kendi alanımdaki yaşım, tecrübem ve gizemimdi. Böylece biz ikimiz birbirimize sürekli sunduğumuz değişik birikimlerimizle tuhaf bir dengede duruyorduk. Oysa şimdi çapraşık geçmişimin karanlığından İlhami'nin kucağına birini daha bırakmaya hazırlanıyordum. Üstelik sorunu benimkinden çok daha farklı olan uyuşturucu kaçakçılığına bulaşmış birini. Yetmiyor, bu kişiyi sahte bir adla tanıtıyordum ona. Recep'e yurt dışında bir iş bulunursa pasaport edinmesi gerekecek ve Hüsam dediğim kişinin adının aslında Recep olduğunu İlhami ister istemez öğrenecekti. Tanrım, ben hiç gerek yokken nasıl karmaşık bir duruma sokmuştum kendimi. Ne lüzumsuz bir yalan söylemiştim. Ona yanlış adamın adını vermemi ve kağıda başka birinin resmini çizmemi nasıl açıklayacaktım ona? O anda Recep'i koruma içgüdüsüyle öyle yapıvermiştim desem inanır mıydı? Recep'i kimden koruyordun diye sormaz mıydı? Benim bir takım işler çevirdiğimden şüphe etmez miydi? Bana olan inancı sarsılmaz mıydı? Arabada giderken İlhami'nin adına kendi kendime sorduğum sorular yanıtsız kaldı. Gerginliğim evde de sürdü. Mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlarken kutuları elimden yere düşürdüm. Şarap şişesini devirdim. Sadece sakar değil, dalgındım da. Sevgilim sakarlığımı, yorgunluğuma, dalgınlığımı geçen akşam rastladığım kişinin sebep olduğu tedirginliğe verdi. Yine her zaman olduğu gibi anlayışlıydı, sevecendi, müşfikti. Ama ilhami gittiğinde ben gerçekten yorulmuştum. Kendimde barları tarayacak gücü bulamadım. O kapıdan çıkar çıkmaz bir uyku hapı yutup yattım. Recep'i arama görevi için düğmeye ancak ertesi sabah basabildim. Sabah uykumu almış olarak erkenden kalktım. Sekretere telefon edip inandırıcı olmaya çalışarak hasta olduğumu, işe gelemeyeceğimi bildirdim ve sonra şehrin Avrupa yakasının batısına düşen semtlerini hallaç pamuğu gibi didik didik ettim. Yaptığımın delilik olduğunu, iğneyle kuyu kazdığımı biliyordum ama içimde hep bir umut vardı. Varoşların sokaklarında dolanırken, taşradan gelenlerin kaldığı otellerin önünden geçerken, göçmen mahallelerin ara sokaklarındaki kahveleri ya da yeraltı dünyasının barlarını tararken, hiç ummadığım bir anda Recep'i karşımda buluvermeyi hayal ediyordum. Bir köşede aniden beliriverecekti. İşte o zaman koşup sımsıkı kucaklayacaktım onu. Sarılmış hasret giderirken senden kaçtığım için bağışla beni diyecektim. Bağışlayacaktı. Çünkü biz kan ve kader kardeşiydik. Aynı anadan doğduğumuz için değil, birbirimizin ruhunu tanıdığımız, dilini anladığımız için seçmiştik kardeş olmayı. Çocuk yaşımızda acının dilini birlikte öğrenmek bağlamıştı bizi birbirimize. Recep'i sokak sokak aramaya neredeyse sabahın kör karanlığında başlamıştım. Güneş battı. Güneşin batışıyla birlikte rüzgar da düştü. Hafif bir yağmur başladı. Yorgunluktan yıkılmak üzereydim. Değil yürüyecek, ayakta duracak halim kalmamıştı. Dizlerim titriyordu. Ayaklarımın altı su toplamıştı. Artık yürümüyor, sürükleniyordum yollarda. Son bir gayretle otobüs durağına kadar yürüdüm. Otobüse binmek için yığılmış insanların arasına katıldım. Ve kalabalığın itiştirmesiyle kendimi içeride buldum. Gözlerimle oturacak yer arandım. Yerler yorgun ve bezgin insanlar tarafından kapılmıştı. Tıklım tıkış otobüste ayakta duranlara yaslanarak yıkılmamak için direndim. Beni ayakta tutan sadece umuttu. Ya Recep bir sonraki durakta aynı otobüse biniverirse umudu ya da bu otobüsün içindeyse, mesela ön tarafa doğru bir yerde pencere kenarında oturuyorsa umudu. Umut oyununu sürdürmekten başka çarem yoktu. Sırf bu yüzden insanları ittire kaktıra kimseyi gözden kaçırmadan öne ilerledim. Yoktu. İçim çekilmeye başladı. Yere düşmüyorsam ellerimle yukarıdan sarkan tutacaklara sıkı asıldığım içindi. Son bir gayretle kapının yanındaki koltuğun önüne geldiğimde otobüs ışıkta zınk diye durdu. Şişman bir kadın inmek için biraz zorlukla kalktı yerinden. Ben kalabalığın arasından bir yılan gibi süzülüp kadının boşalttığı yere aktım adeta. Koltuğa yığıldığım anda işte bu iyi bir işaret diye geçirdim içimden. Allah bana ayakta bayılıvermeyeyim diye yardımcı oluyorsa Recep'i bulmama da yardım edecekti. Mutlaka edecekti. Gözlerimi kapattım. Başımı geriye yasladım. Yaşlılara yer vermediğim için söylenenleri duyuyormazlığa gelerek hem dinledim, hem dinlendim biraz, hem de içimde filiz veren umudu daha da yeşerttim. Bu otobüsten indiğimde karşı karşıya gelecektim Recep'le. Yorgunluktan içim geçmiş. Gözlerimi açtığımda ineceğim yeri iki durak geçmiş ama birazcık da olsa dinlenebilmiştim. İndim otobüsten. Mucize gerçekleşmedi, Recep yine yoktu. Geriye dönüp yürümeye başladım. Kestirmeden gideceğime yolu uzattım. Evime ana caddeyi kullanarak vardım. Recep'e rastlamadım. Eve moralim bozuk girdim. Önce yorgunluğumu atmak, kendime gelmek için bir duş yaptım. Sonra mutfakta bir gün önceden kalan yemek artıklarını atıştırdım. Ve gece olma başlamak üzere üstümü değiştirdim. Ne olur ne olmaz diye gay barlara da bakacaktım. Sayıları fazla değildi. Benim ara sıra takıldığım barın dışında sosyetik zenginlerin uğrağı olan bir bar daha vardı. Vardı ki oraya gitmeme gerek yoktu. Recep kapısından bile giremezdi nasılsa. Geriye kalan bir iki barın taranmasını bir saat içinde tamamlardım. Buralara belki de hiç uğramıyordu Recep. Hayatımızın hüsranla biten ilk genel ev tecrübesinden sonra bir daha öyle kadın pazarlanan yerlere birlikte hiç uğramamıştık. Ben o konulardan uzak durduğum için aramızda karı kız muhabbeti de pek yapmamıştık. Recep okulu bıraktıktan sonra ben dersteyken ne yapardı, ne ederdi bilemezdim. Hüsam'ın peşinde nerelerde gezerdi, nerelere girer çıkardı merak ederdim. Azıcık da kıskanırdım ama sormazdım. Sormamamın asıl nedeni duymak istemediklerimi duymaktan korkmaktı. Ya Hüsam'la yine o karılara gittik derse? Ya Hüsam onu bize ballandıra ballandıra anlattığı başka böyle yerlere sürüklemişse ve Recep memnun kalmışsa? Dünyalarımız zaman içinde kendiliğinden ayrışmaya başlamıştı ve bu beni korkutuyordu. Recep'e engel olamayacağıma, onu kızdırmayı, onsuz ve yalnız kalmayı da göze alamayacağıma göre hiç sormazdım. Recep de beni üzmemek için mi anlatmazdı, yoksa anlatacağı bir şey mi yoktu, bunu da bilemezdim. Okul sonrası ben eve dönerken, ağacımızın orada beni bekliyorsa, ki çoğu zaman orada olurdu, ne âlâ, olurdu, ne âlâ. Dostluğumuz tek yürek devam ederdi. Bazen de orada olmazdı. Ağacın etrafında geciktiğini, az sonra geleceğini umarak dört döner, umudumu kesince yoluma devam ederdim. Neden gelmediğini sorarsam yanıt hep aynı olurdu. teslimata gittim. Tamam derdim ama içimde ince bir burukluk olurdu. Recep'e olan düşkünlüğümü sonradan cinsel kimliğimle nihayet barıştığım günlerde çok sorgulamıştım. Benimki kendime dahi itiraf edemediğim bir gizli aşk mıydı? Yoksa yakın arkadaşa duyulan doğal sevgi ve kıskançlık mıydı diye. Yeniden yüreğimden yanıt hep ikinci şıktan yana geldi. Erkek çocukların hoyrat oyunlarından, davranışlarından benim gibi hoşlanmayan, laflamayı, sorgulamayı, şaka yapmayı seven ve en önemlisi benim acılarıma, sorunlarıma duyarlı bir arkadaşı kaybetmekten korkmanın hassasiyetiydi benimki. Ama kafamı kurcalayan esas soru şu anda bir bilinmezdi. Ben yaşım büyütülerek askere alınmasaydım, kendimi buluşum, kabullenişim Recep'in gözlerinin önünde olsaydı, dostluğumuz yara alır mıydı yoksa aynı mı kalırdı? Duygusal dalgalanmalar yaşadığımız ilk gençliğimizin birkaç anısına dayanarak hüküm veremezdim elbette. Birbirimizden ayrı geçen yılların içinde onun cinsel tercihinin hangi yöne yelken açtığını bilmiyordum. Bildiğim İstanbul gecelerinde onu ararken fena zorlanacağımdı. Şehrin çılgın gece hayatının yoğun ormanında kaybolacak, çaresiz kalacak ama sonunda bulacaktım onu. Tam kapıdan çıkmak üzereyken ev telefonum çaldı. Açtım. Sevgilimin sesini duyunca ya bu akşam gelmeye kalkarsa diye telaşa kapıldım. Merak ettim seni, gerçekten hasta mısın diye sordu İlhami. Cebin de hep kapalıydı. Gece uyuyamadığım için sabah sersem gibiydim. Bir uyku hapı yuttum. Telefonun fişini çektim. Cebi de açmadım ki deliksiz uyuyabileyim. Dün gece çok asabiydim Bora. Bu karşılama gerdi seni. Haklısın. Biraz da üşütmüşüm ayrıca. Boğazım batıyor. Aklım sıra onu bu akşam kabul edemeyeceğimin zeminini hazırlamaya çalışıyordum. Üzülmesini, alınmasını asla istemiyordum. Ama kafayı Recep'i bulmaya takmış durumdaydım o anda. Bora, efendim dedim ışıksız bir sesle. Ateşin de var mı canım? İlaç yollatayım mı sana? Yollatayım mı? Diye sordu. Getireyim mi demedi. Gelmeye niyeti yok. Hemen üste çıktım. Ateşim yok ama halsizim dedim. Uğramaz mısın akşama? Bu akşam gelemeyeceğim ama sana diyecektim ki yarın mutlaka gel ofise. Kendini iyi hissetmiyorsan bile gel. Çünkü yarın seni muhasebeciyle görüştüreceğim, telif işini halletmek için. Rahat bir nefes aldım. Gelecektim zaten dedim. Yarın görüşürüz. Telefonu kapatır kapatmaz çıktım evden. Yorucu bir günün sonunda, şimdi de yorucu bir gece bekliyordu beni. Sayıları az olduğu için önce gay barları taradım. İndim, çıktım, yeraltı barlarının merdivenlerini, loş mekanların yanardağına ışıklarla aydınlandığı, erkeklerin ellerinde içki bardaklarıyla salındığı, dans ettiği, sohbet ettiği ya da bar taburelerine tüneyip birbirlerini süzdüğü, tarttığı, kestiği, tanıştığı salonlara girip herkesin yüzüne dikkatle baktım. Arkası dönük oturanların etrafında dolanarak yüzlerini görmeye çalıştım. Tuvaletleri taradım, koridorları aradım. Yoktu Recep. Büyük bir ihtimalle Recep'i yanlış yerlerde arıyordum. Sıra işin zor yanına geldi. Batakhaneler, konsomatris çalıştıran barlar, bir elin parmaklarını aşmayan gay barlar gibi sayılı değildi. Koca şehrin bazı semtleri barlarla dop doluydu. Hangi birinden başlayacaktım, hangi sırayla gidecektim? Girip de onu bulamadığım barlara ne olur ne olmaz diye bir erkeğe daha bakacak mıydım? Allah'ım ne yapacaktım ben? Nasıl bulacaktım arkadaşımı? Uzun, yorucu, yıpratıcı gecenin sonunda sabaha karşı eve girdiğimde boşuna helak olmuş, Recep'in izine rastlayamamıştım. Kimi barlarda içmek zorunda kaldığım içkilerden dolayı kafam çatlıyordu. Uykusuzluktan gözlerim yanıyordu. Yatağıma yatmaya vaktim olsa 2 gün hiç uyanmadan uyuyabilirdim ama işe gitmeye mecburdum. Soğuk duşun altında kendime gelmeye çalıştım. Giyindim, mutfağa geçtim. Bir dilim ekmeği zorla bitirip çayla bir aspirin içtim. Sokak kapısından çıkmadan önce holdeki aynada sakalları uzamış, hayalete dönmüş saçsız yüzüme baktım ve ''Unut Recep'i oğlum'' dedim kendi kendime. ''Onunla karşılaşmak bir kere daha nasip olursa bu kez aptallık etmezsin. Ama o an gelene dek unut, yoksa kafayı yiyeceksin.''